Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Jay Power'ın The Dose Effect adlı kitabı, kişisel gelişim ile popüler nörobilimi bir araya getiren uygulama odaklı bir ruh sağlığı rehberidir. Kitabın başlığındaki dose, dopamin, oksitosin, serotonin ve endorfin adlarının baş harflerinden oluşur. Power, bu dört beyin kimyasalının motivasyon, sosyal bağ, duygu durumu, enerji ve stres deneyimimizdeki rollerini anlaşılır bir çerçevede ele alır. Temel amacı, modern yaşamın hızının, sürekli dijital uyarılmanın ve dağılmış dikkatin psikolojik iyilik hali üzerindeki etkisini görünür kılmaktır. Yazar, insanların günlük davranışlarını değiştirerek beyin ve beden durumlarını destekleyebileceğini savunur. Bu nedenle kitap, yalnızca kavramları açıklamakla kalmaz, odaklanma ve telefon kullanımı gibi alanlara yönelik küçük alışkanlıklar ve meydan okumalar da önerir. Bununla birlikte eser, klinik depresyon, anksiyete ya da biyolojik temelli ruhsal hastalıklar için tıbbi değerlendirme ve tedavinin yerini alan bir kaynak olarak değil, gündelik iyilik halini desteklemeyi hedefleyen bir tamamlayıcı rehber olarak okunmalıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, dose çerçevesi, dört kimyasal üzerinden karmaşık ruh halini sadeleştirir, kitabın ayırt edici fikri. Zihinsel iyilik halini tek bir duygu veya tek bir alışkanlık üzerinden değil, dört biyolojik süreç üzerinden düşünmesidir. Dopamin, motivasyon ve dikkatin yöneltilmesiyle ilişkilendirilir. Oksitosin, güven, yakınlık ve sosyal bağ kurma deneyiminde öne çıkar. Serotonin, duygu durumu ve enerjiyle bağlantılı olarak ele alınır. Endorfinler ise stresin hafiflemesi ve rahatlama hissi bakımından açıklanır. Power'ın dose modeli günlük yaşantıdaki sorunları bu başlıklar altında gözlemlemeye çağırır. Örneğin sürekli bildirim kontrolü yalnızca kötü bir dijital alışkanlık değil, dikkat ve ödül arayışıyla ilişkili bir dopamin döngüsü olarak yorumlanabilir. Sosyal izolasyon da yalnızca zaman yönetimi sorunu değildir, bağ kurma ihtiyacını etkileyen bir durumdur. Bu çerçeve, okura kendi deneyimini daha somut biçimde adlandırma imkanı verir. Ancak dört kimyasalın insan davranışını tek başına yönettiği sonucu çıkarılmamalıdır. Ruh hali, uyku, ilişkiler, ekonomik koşullar, fiziksel sağlık, geçmiş deneyimler ve birçok biyolojik sistemin birlikte etkilediği karmaşık bir alandır. Kitabın modeli, bu karmaşıklığa giriş sağlayan pratik bir harita olarak en yararlı halini alır. İkinci olarak, dopamin bölümü, motivasyonu sürekli haz değil. Dikkat ve çaba yönetimi olarak ele alır, Power'ın dopamin yaklaşımı, çağdaş dijital yaşam eleştirisinin merkezindedir. Dopamin çoğu zaman basitçe haz kimyasalı diye anılsa da, kitap onu özellikle motivasyon, beklenti ve dikkatle ilişkilendirir. Bu vurgu önemlidir. Çünkü kişinin işe başlamakta zorlanması ya da uzun süre odaklanamaması her zaman irade eksikliği olarak açıklanamaz. Hızlı ve değişken ödüller sunan telefonlar, sosyal medya akışları ve sürekli bildirimler dikkati tekrar tekrar kısa vadeli uyaranlara yöneltebilir. Böyle bir ortamda uzun süreli çalışma, okuma veya derin düşünme daha zor ve daha az çekici hissedilebilir. Kitabın önerdiği davranışsal yönelimlerden biri, odaklanma kapasitesini aşamalı biçimde yeniden kurmaktır. Flow state, yani akış hali meydan okuması da bu amaca hizmet eder. Buradaki mantık, dikkati parçalayacak uyaranları azaltmak ve belli bir göreve yeterli süre boyunca yönelmeyi pratik etmektir. Bu yaklaşım, motivasyonu beklenen bir duygu olmaktan çıkarıp, tasarlanabilen bir çalışma ortamının sonucu olarak görür. Yine de, kronik dikkat sorunları veya işlev kaybı yaşayan kişilerin, bunu yalnızca telefon alışkanlığıyla açıklamaması gerekir. Uyku, stres, nörogelişimsel farklılıklar ve klinik durumlar ayrıca değerlendirilmelidir. Üçüncü olarak oksitosin yaklaşımı. Zihinsel iyiliğin sosyal ilişkilerden ayrı düşünülemeyeceğini gösterir kitabın oksitosin bölümü. Kişisel gelişim anlatılarında sık görülen aşırı bireycilikten uzaklaşır. Power, iyi hissetmenin yalnızca bireysel disiplin. Beslenme veya üretkenlik meselesi olmadığını, güvenli ve anlamlı insan ilişkileriyle de bağlantılı olduğunu vurgular. Oksitosin, yakınlık, güven ve sosyal bağ deneyimiyle ilişkilendirilen bir kimyasal olarak sunulur. Bu çerçevede kişinin çevresiyle kurduğu düzenli, samimi ve destekleyici temasın ruh hali üzerindeki yeri görünür olur. Özellikle uzaktan çalışma, yoğun tempo ve dijital iletişimin baskın hale geldiği dönemlerde mesajlaşma ile gerçek sosyal yakınlığın aynı şey olmadığına dikkat çekmek değerlidir. Kitabın mantığına göre sosyal bağ boş zaman dolduran ikincil bir faaliyet değil, psikolojik dayanıklılığı destekleyen temel bir ihtiyaçtır. Bu bakış.
Arkadaşlarla nitelikli zaman geçirmek, bir topluluğa katılmak, aile içi iletişimi güçlendirmek veya yardım istemek gibi davranışlara işlevsel bir anlam kazandırır. Bununla birlikte oksitosini tek başına güvenin ya da sağlıklı ilişkilerin açıklaması saymak doğru olmaz. İlişkilerin niteliğini sınırlar, karşılıklılık, geçmiş deneyimler ve sosyal koşullar belirler. Kitabın güçlü yanı, bağ kurmayı romantize etmekten çok. Modern yaşamın ihmal edebildiği sosyal temasın zihinsel sağlıkla ilişkisini gündelik düzeyde hatırlatmasıdır. Dördüncü olarak, serotonin ve endorfin bölümleri. Enerji, duygu durumu ve stres için gündelik düzeni öne çıkarır. Power, serotonin ve endorfinleri günlük ritimle bağlantılı iki önemli alan olarak ele alır.
Serotonin bölümü, duygu durumu ve enerji düzeyleri üzerinde dururken, endorfin bölümü stresin hafiflemesi ve sakinleşme ihtiyacına yönelir.
Kitabın genel yaklaşımına göre uyku, hareket, gün ışığına çıkmak, dengeli beslenmek ve dinlenmeye alan açmak, kişinin psikolojik durumunu destekleyebilecek davranışlardır.
Bu önerilerin değeri, büyük ve soyut hedefler yerine tekrar edilebilir günlük düzenlere odaklanmalarında yatar.
Örneğin gün içinde dışarı çıkmak ya da bedeni hareket ettirmek, yalnızca fiziksel kondisyon için değil, zihinsel yükün yönetimi için de değerlendirilebilir.
Ancak bu bölüm kitabın en dikkatli okunması gereken alanlarından biridir. Serotonin hakkında popüler kültürde kullanılan mutluluk hormonu ifadesi,
hem bilimsel açıdan fazla basitleştiricidir, hem de ağır ruhsal sorun yaşayan kişiler için yetersiz kalabilir.
Yaşam tarzı düzenlemeleri bazı insanlarda anlamlı destek sağlayabilir. Fakat klinik depresyon veya şiddetli anksiyete basit alışkanlık değişiklikleriyle açıklanamaz ya da çözülemez. Bu nedenle kitabın önerileri.
Tedavinin alternatifi değil, uygun olduğunda profesyonel destekle birlikte uygulanabilecek öz bakım araçları şeklinde değerlendirilmelidir. Bu sınır korunduğunda eser stres yönetimine beden üzerinden yaklaşmanın kullanılabilir yollarını sunar.
Son olarak,
telefon orucu ve davranışsal meydan okumalar bilgiyi küçük deneylere dönüştürür, the dose effect. Teorik bir nörobilim özeti olmanın ötesine geçmeye çalışır ve dose actions adı verilen davranışlara odaklanır.
Kitapta sözü edilen telefon orucu ve akış hali meydan okumaları, bu uygulama yönünün en görünür örnekleridir, telefon orucu.
Dijital araçları tümüyle reddetmekten çok, otomatik kontrol etme davranışına ara vererek kişinin dikkatini, huzursuzluğunu ve uyaran ihtiyacını fark etmesini hedefler. Akış hali çalışması ise tek bir göreve daha uzun süre odaklanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
Bu araçların ortak noktası okuru soyut tavsiyelerle baş başa bırakmamalarıdır.
Bir alışkanlığın etkisini doğrudan gözlemlemeyi, yani davranış ve ruh hali arasındaki bağlantıyı kişinin kendi hayatında sınamasını önerirler. Bu, özellikle genel tavsiyeleri uygulamaya geçirmek isteyen okurlar için yararlıdır.
Yine de meydan okumaların başarısı sert kurallardan çok sürdürülebilir tasarıma bağlıdır.
Herkesin iş düzeni, bakım sorumlulukları, dijital erişim ihtiyacı ve stres düzeyi farklıdır. Bu yüzden birkaç gün boyunca mükemmel uygulama hedeflemek yerine, bildirimleri azaltmak veya belirli saatlerde telefonsuz kalmak gibi ölçülebilir küçük adımlar daha gerçekçidir.
Kitabın pratik gücü, beyin kimyası dilini davranış değişikliği için bir gözlem aracı haline getirmesinden gelir. Sonuç olarak the dose effect.
Özellikle dijital yorgunluk, dağılmış dikkat, günlük stres veya sosyal kopukluk yaşayan ve bu deneyimleri anlaşılır bir çerçeve arayan okurlar için uygundur.
Nörobilime giriş düzeyinde ilgi duyan fakat teknik akademik bir metin yerine gündelik hayata aktarılabilir öneriler isteyenler de kitaptan yararlanabilir.
En pratik kazanımı, kişinin uyku, ekran kullanımı, odaklanma, hareket ve sosyal temas gibi alanları ruh halinden bağımsız alışkanlıklar olarak değil, birbiriyle bağlantılı düzenekler olarak değerlendirmesine yardımcı olmasıdır.
Kitap, dosya kısaltması sayesinde geniş bir iyilik hali alanını akılda kalıcı dört başlıkta toplar. Ayrıca telefon orucu ve akış hali gibi meydan okumalarla genel tavsiyeleri gözlemlenebilir davranış denemelerine dönüştürmeye çalışır.
Bu yönüyle yalnızca düşünce biçimini değiştirmeye odaklanan birçok kişisel gelişim kitabından ayrılır. Bununla beraber eserin sınırlarını korumak gerekir. Beyin kimyasını dengelemek ifadesi, karmaşık ruhsal sağlık sorunlarını gereğinden basit gösterebilir. Klinik belirtiler, uzun süren çökkünlük, yoğun kaygı veya günlük işlevlerde bozulma yaşayan okurlar profesyonel destek aramalıdır. Kitap en güçlü halini, tıbbi açıklamaların yerine geçmeyen günlük yaşam düzenini incelemek için erişilebilir bir rehber olarak okunduğunda gösterir. Bilimsel kavramları sadeleştirmesi ve somut alışkanlık önerileri sunması, onu popüler ruh sağlığı kitapları içinde belirgin kılan özelliklerdir. Destek olmak isterseniz, TJ Power kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.